Fısıh denilen mayasız ekmek bayramı yaklaşmıştı. Baş kahinlerle din bilginleri İsa'yı ortadan kaldırmak için bir yol arıyor ama halktan korkuyorlardı. Şeytan 12'lerden biri olup İskariyot diye adlandırılan Yahuda'nın yüreğine girdi. Yahuda gitti, baş kahinler ve tapınak koruyucularının komutanlarıyla İsa'yı nasıl ele verebileceğini görüştü. Onlar buna sevindiler ve kendisine para vermeye razı oldular. Bunu kabul eden Yahuda, kalabalığın olmadığı bir zamanda İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Fısıh kurbanının kesilmesi gereken mayasız ekmek günü geldi. İsa, Petrus'la Yuhanna'yı şu sözlerle önden gönderdi. Gidin, fısıh yemeğini yiyebilmemiz için hazırlık yapın. Ona, nerede hazırlık yapmamızı istersin diye sordular. İsa onlara, bakın dedi, kente girdiğinizde karşınıza su testisi taşıyan bir adam çıkacak. Adamı gideceği eve kadar izleyin ve evin sahibine şöyle deyin. Öğretmen, öğrencilerimle birlikte fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede diye soruyor. Ev sahibi size üst katta döşenmiş büyük bir oda gösterecek. Orada hazırlık yapın. Onlar da gittiler, her şeyi İsa'nın kendilerine söylemiş olduğu gibi buldular ve fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Yemek saati gelince İsa elçileriyle birlikte sofraya oturdu ve onlara şöyle dedi. Ben acı çekmeden önce bu fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulamıştım. Size şunu söyleyeyim. Fısıh yemeğini Tanrı'nın egemenliğinde yetkinliğe erişeceği zamana dek bir daha yemeyeceğim. Sonra kaseyi alarak şükretti ve bunu alın, aranızda paylaşın dedi. Size şunu söyleyeyim, Tanrı'nın egemenliği gelene dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim. Sonra eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. Bu sizin uğrunuza feda edilen benim bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın dedi. Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase sizin uğrunuza akıtılan, kanımla gerçekleşen yeni anlaşmadır. İsa dışarı çıktı, her zamanki gibi Zeytin Dağı'na gitti. Öğrenciler de onun ardından gittiler. Oraya varınca İsa onlara, dua edin ki ayartılmayasınız dedi. Onlardan bir taş adımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti. Baba, senin isteğine uygunsa bu kaseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil, senin istediğin olsun. Gökten bir melek İsa'ya görünerek onu güçlendirdi. Derin bir acı içinde olan İsa daha hararetle dua etti. Teri toprağa düşen kan damlalarına benziyordu. İsa duadan kalkıp öğrencilerin yanına dönünce onları üzüntüden uyumuş buldu. Onlara niçin uyuyorsunuz dedi. Kalkıp dua edin ki ayartılmayasınız. İsa daha konuşurken bir kalabalık çıka geldi. 12'lerden biri Yahuda adındaki kişi kalabalığa öncülük ediyordu. İsa'yı öpmek üzere yaklaşınca İsa ona Yahuda dedi, insanoğlunu bir öpücükle mi ele veriyorsun? İsa'yı tutukladılar, alıp baş kahinin evine götürdüler. Baş kahinler ve yüksek kurulun tamamı İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanıklar arıyor ama bulamıyorlardı. Birçok kişi ona karşı yalan yere tanıklık ettiyse de tanıklıkları birbirini tutmuyordu. Bazıları kalkıp ona karşı yalan yere şöyle tanıklık ettiler. Biz onun elle yapılmış bu tapınağı yıkacağım ve 3 günde elle yapılmamış başka bir tapınak kuracağım dediğini işittik. Ama bu noktada bile tanıklıkları birbirini tutmadı. Sonra başkâhin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya "Hiç cevap vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?" diye sordu. Ne var ki İsa susmaya devam etti, hiç cevap vermedi. Başkâhin ona yeniden "Yüce olanın oğlu Mesih sen misin?" diye sordu. İsa "Benim" dedi ve "Sizler insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz." Başkâhin giysilerini yırtarak "Artık tanıklara ne ihtiyacımız kaldı?" dedi. "Küfürü işittiniz, buna ne diyorsunuz?" İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine oy birliğiyle karar verdiler. Bazıları onun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak onu yumruklamaya başladılar. "Haydi, peygamberliğini göster" diyorlardı. Nöbetçiler de onu aralarına alıp tokatladılar. Gün doğunca halkın ihtiyarları, başkâhinler ve din bilginleri toplandılar. İsa bunlardan oluşan yüksek kurulun önüne çıkarıldı. Ona "Sen Mesih'sen söyle bize" dediler. İsa onlara şöyle dedi: "Size söylesem inanmazsınız. Size soru sorsam cevap vermezsiniz. Ne var ki bundan böyle insanoğlu kudretli Tanrı'nın sağında oturacaktır." Onların hepsi "Yani sen Tanrı'nın oğlu musun?" diye sordular. O da onlara "Söylediğiniz gibi ben oyum" dedi. "Artık tanıklığa ne ihtiyacımız kaldı?" dediler. "İşte kendimiz onun ağzından işittik." Sonra bütün kurul üyeleri kalkıp İsa'yı Pilatus'a götürdüler. Onu şöyle suçlamaya başladılar: "Bu adamın ulusumuzu yoldan saptırdığını gördük. Sezar'a vergi ödenmesine engel oluyor. Kendisinin de Mesih, yani bir kral olduğunu söylüyor." Pilatus İsa'ya "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa "Söylediğin gibidir" diye cevap verdi. Pilatus başkâhinlerle halka "Bu adamda hiçbir suç görmüyorum" dedi. Ama onlar üstelediler: "Yahudiye'nin her tarafında öğretişini yayarak halkı kışkırtıyor. Celile'den başlayıp ta buraya kadar geldi" dediler. Pilatus bunu duyunca "Bu adam Celileli mi?" diye sordu. İsa'nın Herodes'in yönetimindeki bölgeden geldiğini öğrenince kendisini o sırada Kudüs'te bulunan Herodes'e gönderdi. Herodes İsa'yı görünce çok sevindi. Ona ilişkin haberleri duyduğu için çoktandır onu görmek istiyor, onun yapacağı bir mucizeye tanık olmayı umuyordu. Ona birçok soru sordu ama o hiç karşılık vermedi. Orada duran başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı ağır bir dille suçladılar. Herodes de askerleriyle birlikte onu aşağılayıp alay etti. Ona gösterişli bir kaftan giydirip Pilatus'a geri gönderdi. Bu olaydan önce birbirine düşman olan Herodes ile Pilatus o gün dost oldular. Pilatus başkâhinleri, yöneticileri ve halkı toplayarak onlara "Siz bu adamı bana halkı saptırıyor diye getirdiniz" dedi. "Oysa ben bu adamı sizin önünüzde sorguya çektim ve kendisini suçladığınız konularda onda hiçbir suç bulmadım. Herodes de bulmamış olmalı ki onu bize geri gönderdi. Görüyorsunuz, ölüm cezasını gerektiren hiçbir şey yapmadı." Ama onlar hep bir ağızdan "Yok et bu adamı, bize Barabas'ı salıver" diye bağırdılar. Barabas kente çıkan bir ayaklanmaya katılmaktan ve adam öldürmekten hapse atılmıştı. İsa'yı salıvermek isteyen Pilatus onlara yeniden seslendi. Onlar ise "Onu çarmıha ger, çarmıha ger" diye bağırıp durdular. Pilatus üçüncü kez onlara Bu adam ne kötülük yaptı ki dedi. Ölüm cezasını gerektirecek hiçbir suç bulmadım onda. Bu nedenle onu dövdürüp salıvereceğim. Ne var ki onlar yüksek sesle bağırışarak İsa'nın çarmıha gerilmesi için direttiler. Sonunda bağırışları baskın çıktı ve Pilatus onların isteğinin yerine getirilmesine karar verdi. İstedikleri adamı ayaklanmaya katılmaktan ve adam öldürmekten hapse atılmış olan adamı salıverdi. İsa ise onların isteğine bıraktı. Askerler İsa'yı Pretorium denilen vali konağına götürüp tüm taburu topladılar. Ona mor renkte bir giysi giydirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına geçirdiler. Yaşa ey Yahudilerin kralı diyerek onu selamlamaya başladılar. Başına bir kamışla vuruyor, üzerine tükürüyor, diz çöküp önünde yere kapanıyorlardı. Onunla böyle alay ettikten sonra mor giysiyi üzerinden çıkarıp ona yine kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germek üzere onu dışarı götürdüler. İsa'yı Golgota yani kafatası denilen yere götürdüler. Ona mürle karışık şarap vermek istediler ama içmedi. Sonra onu çarmıha gerdiler ve kim ne alacak diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. İsa'yı çarmıha gerdiklerinde saat 9'du. Üzerindeki suç yaftasında Yahudilerin kralı diye yazılıydı. İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydutu da çarmıha gerdiler. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor. Hey, hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kuracaktın. Çarmıhtan in de kurtar kendini diyorlardı. Aynı şekilde başkâhinler ve din bilginleri de onunla alay ederek aralarında başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor diye konuşuyorlardı. İsrail'in kralı Mesih şimdi çarmıhtan insin de görelim ve iman edelim. Çarmıhta asılı duran suçlulardan biri ona, "Sen Mesih değil misin? Haydi kendini de bizi de kurtar," diye küfretti. Ne var ki öbür suçlu onu azarladı. "Sende Tanrı korkusu da mı yok?" diye karşılık verdi. "Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmamıştır." Sonra, "Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an," dedi. İsa ona, "Sana doğrusunu söyleyeyim. Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın," dedi. Saat öğleyin 12 sularında güneş karardı ve bütün ülkenin üzerine saat 3'e kadar süren bir karanlık çöktü. Tapınaktaki perde ortasından yırtıldı. İsa yüksek sesle, "Baba, ruhumu senin ellerine bırakıyorum," diye seslendi. Ve bunu söyledikten sonra ruhunu verdi. Olanları gören yüzbaşı, "Gerçekten bu adam doğru bir kişiydi," diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladı. Olayı seyretmek için birikmiş olan halkın tümü, olup bitenleri görünce göğüslerini döve döve geri döndüler. Ama İsa'nın bütün tanıdıkları ve celil eden onun peşinden gelmiş olan kadınlar uzakta durmuş olanları seyrediyorlardı. Yüksek kurul üyelerinden Yusuf adında iyi ve doğru bir adam vardı. Bir Yahudi kenti olan Aramatya'dan olup Tanrı'nın egemenliğini ümitle bekleyen Yusuf, kurulun kararını ve eylemini onaylamamıştı. Yusuf, Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Cesedi çarmıhtan indirip keten beze sardı ve daha hiç kimsenin konulmadığı kayaya oyulmuş bir mezara yatırdı. Hazırlık günüydü ve sept günü başlamak üzereydi. İsa ile birlikte Celile'den gelmiş olan kadınlar da Yusuf'un ardından giderek mezarı ve İsa'nın ölüsünün oraya nasıl konulduğunu gördüler. Evlerine dönerek baharat ve hoş kokulu yağlar hazırladılar. Ama Sept günü Tanrı'nın buyruğu uyarınca dinlendiler.